SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 4 Şubat 2022 Cuma. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün ayrıca Dünya Kanser Günü. Bugünkü programı Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlıyoruz. Bize gönderdiğiniz mesajları hemen okuyabileceğiz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Sonra da 4 Şubat Kanser Günü hakkında rutin taramaların önemine değindiğimiz bir bölüm olacak. Yumurtalık kanseri kadınlar arasındaki en tehlikeli kanserlerden biri. Bunun en önemli nedeni de teşhiste genelde geç kalınması. Programın ikinci yarısında her cuma olduğu gibi gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye'deki en son gelişmeleri konuşacağız. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS, yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Suriye'nin kuzeyindeki İblit'te gerçekleştirilen operasyonda IŞİD lideri Abu İbrahim el-Haşimi el-Kuseyri'nin öldürüldüğünü söyledi. Savunma Bakanı Peter Dutton, yaşlı bakım merkezlerine gerekirse asker gönderileceğini söyledi. Türkiye'de enflasyonun 2 ayda 2 katın üzerinde arttığı belirlendi. Amerikan hükümet yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını haklı çıkarmak için Ukrayna'nın bombalı saldırılar gerçekleştirdiğini kanıtlayan sahte video hazırladığına inandıklarını açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı elde ettikleri bilgilere göre sahte videoda Ukrayna'nın sorumlu olduğu bir dizi patlama gösteriliyor. Pentagon sözcüsü John Kirby, operasyonun Kremlin'de en yüksek düzeyde yetkililer tarafından onaylandığını öne sürdü.
As part of this fake attack, we believe that Russia would produce a very graphic propaganda video.
Kirby, sahte saldırı videosunda cesetler gösterildiğini, cesetlerin başında ağlayan ve ölenlerin yakınıymış gibi gösterilen oyuncular bulunduğunu, Ukrayna ve Ukrayna'ya Batı'nın sağladığı malzemelerin de yakalanan malzemelermiş gibi videoda gösterildiğini ileri sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Amerikan kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki İblit'te gerçekleştirilen operasyonda IŞİD lideri Abu İbrahim el-Haşimi el-Kuseyri'nin öldürüldüğünü söyledi. Kuseyri'nin örgütün askeri işler liderliğini Ekim ayında devraldığı bildiriliyor. Operasyonun Amerikan kuvvetlerinin 2019 yılından bu yana düzenlediği en büyük operasyon olduğu da kaydediliyor. Biden büyük bir tehdidin ortadan kaldırıldığını söyledi.
Thanks to the bravery of our troops, this horrible terrorist leader is no more. Our forces carried out the operation with their signature preparation and precision.
Gelen ilk haberlerde baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın, toplam 13 kişinin öldüğü bildirildi. Biden, Kuseyri'nin yakalanacağını anlayınca ailesiyle birlikte kendini havaya uçurduğunu kaydetti. IŞİD lideri Abu İbrahim el-Haşimi el-Kuseyri'nin örgütün kurduğu halifeliğin 2019 yılında yıkılması ardından IŞİD'in canlanmasında en önemli rolü oynayan kişi olduğuna inanılıyor. Victoria'da son 24 saat içinde COVID-19'dan 36 kişi hayatını kaybetti, 11.240 yeni vaka tespit edildi. Victoria'da bugünkü vaka sayısı düne göre biraz düştü. Victoria'da hastanelerdeki COVID hasta sayısı da bugün 752'den 707'ye indi. New South Wales'te ise 31 kişi hayatını kaybetti, 10.698 yeni vaka belirlendi. New South Wales'teki hasta sayısı 2.578'den 2.494'e indi. New South Wales'te son bir haftada ölenlerin sayısı, 136'sı yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar olmak üzere toplam 253 kişi oldu. Söz konusu 253 kişinin sadece 52'si aşısız kişilerden oluşuyordu. Queensland'da son 24 saatte 13 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti. 6.857 yeni vaka tespit edildi. Ölenlerden 9'u yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar. Tazmanya'da da son 24 saat içinde 570 yeni vaka belirlendi. Hastanedeki COVID'li hasta sayısı 13. Güney Avustralya'da 3 kişi öldü, 1300 yeni vaka belirlendi. Güney Avustralya'da hastanelerde 220 kişi bulunuyor. New South Wales Başbakanı Dominic Paratay, hastanelerde yatanların sayısının bir haftada 200 kişi azaldığını, bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.
It's pleasing to see in relation to hospitalizations across the state. They are down around 200 from last week.
New South Wales Eğitim Bakanı Sarah Mitchell da okullar açıldıktan bu yana yapılan hızlı antijen testlerinde 2417 öğrencinin pozitif çıktığını söyledi. Savunma Bakanı Peter Dutton, omikron salgınının etkisi altındaki yaşlı bakım merkezlerine gerekirse asker gönderileceğini söyledi. Zorunlu aşı karşıtlarının Canberra'da düzenlediği konvoy gösterileri 5. gününde. Bugün Ulusal Kütüphane önünde toplanmaya çalışan konvoyu durdurmak için 100'den fazla polis kütüphane önünde önlem aldı.
ACT Policing supports your right to continue to peacefully protest at this location. However, all vehicles, camping structures...
Dün başkent bölgesi hükümeti kütüphane önündeki çimlerde park ve kamp yapmayı yasaklayan yasa çıkardı. Qantas Genel Müdürü Alan Joyce, Batı Avustralya'nın sınırları kapatma uygulamasını Kuzey Kore'ye benzetti. Joyce, Avustralya'da vaka sayılarının yüksek olduğunu, turistleri kabul etmemenin bir anlamı kalmadığını öne sürdü. Başbakan Scott Morrison, normal yurt dışı uçuşlarının Paskalya'dan önce başlayacağını söylemişti. Eski Başbakan Malcolm Turnbull, Morrison hükümetinin düzenlenecek seçimleri kazanmakta zorlanacağını, büyük sıkıntılar yaşadığını öne sürdü. Basına sızdırılan bir telefon mesajında New South Wales eski başbakanı Gladys Berejiklian, Başbakan Scott Morrison'ı insanlara ilgisiz, korkunç bir adam diye tanımlıyor. ABC'ye konuşan Turnbull, tanımın kendisini şaşırtmadığını söyledi.
I wasn't surprised by the content. I was a little bit surprised that they found their way into the public domain. Whoever authorized Mr. Van Onselen to release that did not have Scott Morrison's best interests at heart.
Savunma Bakanı Peter Dutton ise Morrison'ın özellikle pandemi döneminde yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalıştığını söyleyerek başbakanı savundu.
I can tell you he puts the interests of this country first and foremost.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın baş danışmanı dahil 4 üst düzey danışmanı istifa etti. İletişim Müdürü Jack Doyle ve Politikalar Müdürü Munira Mirza'nın istifası baskı altındaki Johnson'a yeni bir darbe oldu. Doyle istifa gerekçesinde başbakanlıkta yapılan partilere işaret etti. Mirza ise Johnson'ın muhalefet lideri hakkında yaptığı yorumlardan dolayı özür dilemesi gerektiğini kaydetti. Johnson'ın partisi Muhafazakar Parti'den 17 milletvekili başbakandan desteğini çektiklerini açıkladı. Muhafazakar Parti'de liderlik oylaması için 54 milletvekilinin başbakandan desteğini çekmesi gerekiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman yayıncı Deutsche Welle'nin Moskova ofisinin kapatıldığını açıkladı. Rus yayın kurumu RTDE'nin Berlin ofisi de daha önce Alman hükümeti tarafından kapatılmıştı. Rusya'nın aldığı kararla Deutsche Welle çalışanlarının akreditesi iptal edilecek. Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya'da gözetimde tutulması ve sınır dışı edilmesini talihsiz bir olay olarak değerlendirdi. Djokovic, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić ile bir araya geldi. Ünlü tenisçi, desteğinden dolayı Vučić'e teşekkür etti.
Having in mind that I have not spoken publicly regarding the events in Australia, and this is the first time that I speak publicly, I ask you for patience.
Djokovic, Avustralya'da olanlara ilişkin daha sonra açıklama yapacağını kaydetti. Bangladeş'te yetkililer omikron varyantının neden olduğu vaka sayısındaki artış nedeniyle okulların açılmasını 2 hafta daha erteledi. Bu ülkede okullar 2 haftalığına kapatılmıştı ve 6 Şubat'ta açılacaktı. Bangladeş Eğitim Bakanı okulların bir hafta daha kapalı kalacağını duyurdu. Öğretmenler evden eğitimin yürümediğini öne sürüyor. Facebook'un sahibi Meta hisseleri bir günde %26 değer kaybetti. 220 milyar dolarlık kayıp Amerikan borsa tarihinin en büyük kaybı oldu. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Rusya'nın saldırma olasılığı bulunan Ukrayna'ya gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Erdoğan, Kırım'da dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini söyledi. Ukrayna ile Türkiye arasında 8 anlaşma imzalandı. Kasım'da %21,3 olan yıllık resmi enflasyon 2 ayda 2 katın üzerinde arttı ve Ocak'ta %48,7'ye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu dün açıkladığı Ocak verileriyle enflasyonda 19 yıllık rekor yenilendi. Muhalefet, İstatistik Kurumu verilerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstatistik Kurumu rakamını Nebati Bey üzülmesin diye 150'nin biraz altında göstermişler diye yorumladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyonun %50'ye ulaşacağını sanmadığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala ile ilgili aldığı kararı şöyle eleştirdi.
Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Ayım ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş, bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Şu anda bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bir defa bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar, bizim saygımız olmayacaktır.
Erdoğan'ın sözlerine muhalefet liderleri tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle değerlendirdi.
Bu ülkede demokrasinin olmadığını biz biliyoruz ama demokrasinin olmadığını Erdoğan bütün dünyaya ilan etti. Bizim ülkemizde hukuk yok, bizim ülkemizde yasalar yok, biz uluslararası sözleşmeleri tanımayız, bizim ülkemizde otoriter yönetim var, ben ülkemi istediğim gibi yönetirim, siz ne derseniz deyin anlamı çıkar. Bu Türkiye'nin itibarına, bugüne kadar süren bizim demokrasi mücadelemize vurulmuş ciddi bir darbedir.
Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın değerlendirmesi de şöyle oldu.
Uluslararası ilişkiler açısından değil de asıl kendi vatandaşının hakkını, hukukunu koruyan bir devletin Türkiye'de olmadığını bir bakıma dışarılardan tescil anlamına geliyor. Bu o üzücü bir şey.
1556 gündür tutuklu bulunan Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlali kararı verip tahliyesini istemişti. Avrupa Konseyi bu karara rağmen Kavala'nın serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye'ye karşı yaptırım prosedürü kararını hatırlattı. Son olarak Avrupa Konseyi'nin siyasi organı Bakanlar Komitesi dünkü toplantısında Türkiye için başlattığı prosedürün ikinci aşamasını oylamaya sundu. Dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne havale edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Türkiye'de son 24 saatte 107.530 koronavirüs vakası belirlendi. 233 kişi daha hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vaka sayısındaki artışın yüz yüze eğitimi etkilemeyeceğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta sınır karakoluna PKK tarafından saldırı düzenlendiğini, havan saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sözcü gazetesinde yer alan haberde, Alman hükümetinin çifte vatandaşlığın ileriki nesillere aktarılmaması için yasa çıkarmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Buna göre, sadece birinci kuşağa çifte vatandaşlık hakkı verilecek ve Alman ve Türk vatandaşlığı bulunan Türk ailelerin çocukları sadece Alman vatandaşı olabilecek. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun yayınladığı rapora göre Ocak ayında 26 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 28 kadınsa şüpheli şekilde ölü bulundu. Edirne Valiliği şehirde Yunanistan tarafından geri itildiğini ifade ettiği 12 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Valiliğin açıklamasına göre sığınmacılar donarak yaşamını yitirdi. Para durumu şöyle. 1 Avustralya doları 9 lira 68 kuruş, 71 Amerikan ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Bugünkü hava durumunu veriyorum. Perth güneşli ve oldukça sıcak 39, Adelaide güneşli 27, Melbourne güneşli 25, Hobart parçalı bulutlu 20, Canberra parçalı bulutlu 20, Sydney ara sıra yağışlı 25, Brisbane ara sıra yağışlı 26, Darwin yağışlı 31 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
SBS Türkçe'yi Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlıyoruz. Birazdan 4 Şubat Kanser Günü hakkında hazırladığımız bölüm olacak. Pandemi döneminde rutin kanser kontrollerini aksatıyoruz. En azından uzmanların dediği bu. Bunun ne kadar riskli olduğunu göstermeye çalışacağız bu bölümümüzde. Programın ikinci yarısında Türkiye gündemi bölümü olacak. Gazeteci Yavuz Oğan'la Ukrayna-Rusya gerilimini ve kontrolden çıkmış gibi görülen enflasyon oranını konuştuk. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bu akşam 2022 Pekin Olimpiyatları, Pekin Kış Olimpiyatları başlıyor. Saat 11'de başlayacak bu akşam. Açılış merasimi saat 11'de. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Hemen program sırasında okumaya çalışacağım gönderdiğiniz SMS'leri ve şimdiden gelmeye başladı zaten. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Yayınımıza devam etmeden önce birkaç tane mesaj okumak istiyorum. Önce Yenişehir Rumuzlu dinleyicimizin mesajı: Avustralya'da sağlık konusunda bir kaosa doğru koşuyoruz. Hele hele sorumlu bir bakanın maça gidip sonra da ama başkaları da gidiyor demesi tam bir vurdum duymazlık, sorumsuzluk. Ballı maaşlara devam demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey Sydney'den: Avustralya sosyal bir devlet, bir Commonwealth ülkesi. Çocuklara, gençlere, yaşlılara değişik kademelere göre yardımlarda bulunuyor. Avustralya vatandaşı bir insan hiç çalışmamış olsa dahil yaşlanınca emekli oluyor. Ama Türkiye'de durum farklı. Emekli maaşının yarısı elektrik faturasına gidiyor. Çocuğuna defter kitap alamayan aileler var demiş. Türkiye'nin Avustralya gibi sosyal bir devlet olması çok zor. TC Merkez Bankası'nda para kalmadı. Tam takır kuru bakır demiş Mustafa Bey ve güzel hafta sonları diliyor. Mahmut Bey, Türkiye'de yolsuzlukları ve hırsızlıkları haber yapan gazetecilerin cezaları onandı. Bir başka aldığım habere göre Türkiye'de mum satışları patlama yapmış, elektrik faturalarını ödeyemeyen halk AKP öncesini mumla arar olmuşlar. Herkese huzurlu bir hafta sonu diliyorum demiş. Sayın dinleyiciler, bugünkü COVID-19 gelişmelerini de sizle paylaşmak istiyorum. Omikron dalgasında bir eşik aşıldı diyor uzmanlar. Verilere bakacak olursak ölümlerde bir yavaşlama görülmüyor. Son 24 saatte New South Wales'da 31, Victoria'da 36, Güney Avustralya'da 3, Queensland'da 13, Avustralya başkent bölgesinde 1 olmak üzere toplam 84 kişi öldü Avustralya çapında. Ancak hastanede tedavi altında olanlarda New South Wales'a 3000'e yakın bir rakamdan 2500 civarında bir rakama düşmüş durumda. Victoria'da da 1100 seviyesindeydi, 707'ye düştü. Yani hastanelik olanların sayısında azalma var bu iki büyük eyalette. Omikron salgınında hastanelere büyük yük olduğu için acil olmayan ameliyatlar birçok eyalette ertelenmişti. Hatta bugün Kuzey Eyaleti'nde ertelendi. Victoria Sağlık Bakanı Martin Foley bazı ameliyatların pazartesi gününden itibaren başlayabileceğini açıkladı. Yani yavaş yavaş hastanelerdeki yoğunluk da azalıyor. Tabii yaşlı bakım evlerindeki kriz devam ediyor. Bunu da belirtmek lazım. Yetkililer ayrıca COVID-19 pozitif olup semptom göstermeyen çok insan olduğunu söylüyor ki ben bunlardan biriydim. Hafta başında, geçen hafta sonunda biraz şans eseri kızımın ateşi yükseldiği için test oldum ve kızım negatif çıkarken ben pozitif çıktım. 3 doz aşılı olduğum için de ne semptom gösterdim ne de beraber izole olduğum eşime veya kızıma bulaştırdım. Ama yine de dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle sağlıklıysanız ve kronik rahatsızlığınız yoksa hiçbir belirti göstermeme riskiniz oluyor bu durumda. Ve o zaman da özellikle yaşlara bulaştırma riskiniz artıyor semptom göstermediğiniz için. Sayın dinleyiciler, bir iki tane daha mesaj okumak istiyorum devam etmeden önce. Hacı Tokdemir Bey iktidar oy kaybettikçe Türkiye'den bahsediyor. Hırçınlaşıyor, freni patlamış kamyon gibi sağa sola çarparak gidiyor. Küçük ortağıyla Türkiye'yi iyice yoksullaştırıyor. Dünya önünde itibarsızlaştırıyor. Avrupa kendi işine baksın, benim mahkeme kararlarıma karışmasın diyor ama kendi anayasa mahkemesi kararlarına uymayan, dinlemeyen hukuk dışı tutumu başımızı çok ağrıtacak demiş Hacı Bey. Sayın dinleyiciler, bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ydü. Bunu bahsettik biraz önce. Pandemi gibi kritik bir sağlık krizi sırasında birçok Avustralyalının rutin kontrolleri aksattığı belirtiliyor. Yumurtalık kanseri de kadınlar arasında en tehlikeli kanser türlerinden biri. Ve her kanser vakasında olduğu gibi etkili mücadele için erken teşhis kritik önemde. Şimdi kanser hakkında hazırladığımız bölümü dinliyorsunuz. Avustralya'nın İlaç Onay Kurumu Therapeutic Goods Administration geçenlerde ileri evre yumurtalık kanseri teşhisi konan kadınlar için ağızdan alınacak bir hapı onayladı. Sağlık uzmanları ve kanseri atlatanlar COVID-19 döneminde kanser taramalarının aksatılmaması yönünde uyarıda bulunuyor. 26 yaşındaki öğrenci Shauna Edwards, kuyruk sokumunda uzun süredir çektiği ağrının bir tümör olduğunu öğrenmiş. Adelaide'den kanser aktivisti Edwards, MR için ısrar etmek zorunda kalmış ve MR sayesinde de tümör bulunmuş. Ameliyatın tam olarak başarılı olmadığını ve proton ışını tedavisi için yurt dışına gittiğini söylüyor.
Radiation would have hit the ovaries, it would have hit my uterus and proton radiation therapy.
Radyasyon tedavisinin yumurtalıklarını ve rahmini etkileyeceğini, proton tedavisinin ise daha hedefli olduğunu ve vücudun diğer tarafındaki sağlıklı dokuyu etkilemediğini söylüyor. Proton tedavisinin ileride çocuk sahibi olabileceği anlamına geldiğini, kapsamlı ameliyat veya radyasyon tedavisinde bunun mümkün olmadığını belirtiyor. Kendi onkoloğunun hemen harekete geçtiğini ancak kanser teşhisi sonrasında herkesin iyi bir deneyim yaşamadığını söylüyor. Edwards, kanser teşhisi sonrası hastaların tüm tedavi opsiyonlarını öğrenmek için doktorlarına ısrar etmesi gerektiğini düşünüyor. Süreçte kendine yeteceğine inandığını ancak yine de zorlandığını söyleyen Edwards, bu yüzden de etrafta hangi soruları sorması gerektiğini bilemeyen kanser hastalarının olacağını düşünüp harekete geçtiğini söylüyor. Doktorlar da insan ve sizin neyi bilip bilmediğinizi onlar bilmeyebilir diyor. Yumurtalık kanserinde genelde pek bir belirti yok. Hastaların büyük çoğunluğu yumurtalık kanseri olduklarını ileri evrelerde öğreniyor. Her yıl yaklaşık 1500 Avustralyalı kadına yumurtalık kanseri teşhisi konuyor. Dünya çapında da yumurtalık kanseri jinekolojik kanserler arasında en öldürücü olanı. Geçen Kasım ayında Avustralya'nın İlaç Onay Kurumu TGA yeni bir tedaviyi onayladı. Zejula veya Niraparib kemoterapi sonrası alınan bir hap. University College London Kanser Enstitüsü'nden Profesör Jonathan Lederman, jinekolojik kanser uzmanı.
These are oral drugs that are usually very well tolerated.
Ağızdan alınan bu ilaçların yan etkilerinin az olduğunu ve yumurtalık kanserinin geri gelmesini ertelediklerini söylüyor. Bazı kadınlarda da bu ertelemenin çok uzun süre olduğunu belirtiyor. İlaç yumurtalık kanseri hücrelerinin kendini iyileştirmesini engelliyor. TGA, ilacın kemoterapinin bitmesinden sonra koruma sürecinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Batı Avustralya'daki Sir Charles Gairdner Hastanesi'nden medikal onkolog Dr. Tarek Meniavi, yumurtalık kanserinin son derece öldürücü olduğunu söylüyor.
So women with ovarian cancer would receive a number of cycles, usually 6 cycles.
Yumurtalık kanserinde kadınların genelde 3 haftada bir olmak üzere 6 dizi kemoterapi tedavisi gördüğünü ve kemoterapiden sonra da koruma sürecinde PARP önleyiciler kullanıldığını belirtiyor. Bu önleyiciler kanserin geri gelme riskini azaltırken aynı zamanda geri gelecekse de bunu erteliyor diyor. Zejula, PARP inhibitör yani PARP önleyici bir ilaç. kanser riskini artıran mutasyonlara sahip kadınlarda kanser riski daha fazla. Ancak Zejula ilacı bu mutasyona sahip olan veya olmayan her kadın için yararlı. İlaç tümör hücrelerini öldürüyor veya kemoterapinin tümör hücrelerine karşı daha etkili olmasını sağlıyor. Profesör Lederman, ilacın her kadında etkili olmadığını ve bu yüzden de çalışmaların devam etmesi gerektiğini söylüyor. Önemli olan halk arasında bu hastalık konusunda bilincin artması. Geçenlerde eski tenis yıldızı Chris Evert, kendisine yumurtalık kanseri teşhisi konduğunu açıkladı. 67 yaşındaki eski tenis yıldızı, önleyici histerektomi yani rahim alma ameliyatı sırasında vücudunda habis bir ur olduğunu öğrenmiş.
Ovarian cancer is an insidious and it's a very sneaky cancer.
Yumurtalık kanseri sinsi bir hastalık diye Nevert, geçen pazartesi kemoterapi olduğunu ve 3-4 gün kendine gelemediğini söylüyor. İkinci bir ameliyat olduğunu ve doktorunun kemoterapi sonrası kanserin geri gelme riskinin düşük olduğunu söylediğini belirtiyor. Evert'in kız kardeşi yumurtalık kanserinden vefat etmiş. Teşhis konulana kadar kanser vücuduna yayılmış. Bu yüzden de bu kanserde erken teşhis son derece önemli. Avustralya ve Yeni Zelanda'da da doktorlar pandemi döneminde kadınların normal kanser taramalarını aksattığını söylüyor. Doktor Meniavi, rutin kontrolleri aksatmanın son derece olumsuz sonuçları olacağını söylüyor.
But it's really reluctance of people to go and have their skin checks and their pap smears and all the other cancer prevention and cancer screening programs that have been reduced.
Deri kontrolü, pap smear ve diğer kanser tarama programlarının aksatıldığını söyleyen uzman, bunun iki ayrı açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Biri insanlar yeni gelişen semptomlar hakkında doktora gitmiyorlar ve karın ağrısı veya şişkinlik şikayetleri hakkında doktora gitmeyi erteleyen birçok kadında yumurtalık kanserinin gerekenden çok daha geç teşhis edildiğini söylüyor. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt da ülkedeki göğüs, bağırsak ve omur kanserleri taramalarını daha yaygın hale getirmeye hedeflediklerini söyledi. Sayın dinleyiciler, pandemi yüzünden aksatılan taramalar, kanser taramaları yüzünden pandemiden sonra bir kanser salgını olması olası diyor uzmanlar. O yüzden kesinlikle aksatılmaması gerekiyor bu tür rutin taramaların. Sayın dinleyiciler, sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Cuma olduğu için Türkiye'ye yönelik bayağı bir mesaj var. Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi programımızda da zaten genelde bu denk geliyor. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Hazreti Ali'yi sevenler Alevilerse ben de Aleviyim diyen Erdoğan ne hak hukuk Alevilere verdi bu mudur demiş. Kendilerini kandırıyorlar, kalplerinde kötülük, nefret, milliyetçilik, dincilik yanlışları vardır. Bizler gerçek icraata, ispata bakarız, yalana inanmayıp sorgularız demiş bu dinleyicimiz. Hüseyin Bey, Osman Kavala'yı Avrupa çıkarın hapisten diyor, bari olmuş. Türkiye'nin yargısını onlar yönetsin, tebrik ederim hükümeti, gerekeni söylemiş, anlayan anlamıştır diyor Hüseyin Bey. Yeniçeri Lorumuzu dinleyicimiz, Sayın Kılıçdaroğlu millet aç aç deyip sonra da geceli 100 bin lira olan bir otel odasından boş aslı olmayan iftira dolu ispatlanmayan kağıtları sallarsanız toplum nezdinde hiçbir inandırıcılığınız olmuyor. Bu yüzden de 70 yıldır iktidar olamıyor ve şahıs olarak da 11 yıldır üst üste 11 seçim kaybediyorsunuz demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir başka dinleyicimiz, çocukları kullanan Erdoğan nasıl birilerinin dünya lideri, komik, kasıtlı, sorgulanmayan demiş bu dinleyicimiz de. BS Rumuzu dinleyicimiz, Ukrayna'ya giden sözde barış meleği Erdoğan kendi ülkesinde de barış düşmanı değil mi demiş. Ali Dero'muzu dinleyicimiz, bazı kişiler Allah'ı görmediğim için inanmıyorum diyor, göremediği dokunamadığı kripto coinleri alıyor, görmediği dokunamadığı oturamayacağı metaverse'te arazi alıyor, gel de bu insanların zekasına şaşırma demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, gecikmeden reklam arasına geçelim. Dönünce Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi programında Ukrayna-Rusya gelişmeleri, gerilimi ve enflasyonun son 20 senenin en yüksek seviyesine çıkmasını konuşacağız. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarını 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi programına devam etmeden önce birkaç tane daha mesaj okumak istiyorum. Ünal Okutgen Bey, Melbourne'dan, düşünün ki bir devletin reisi cumhuru küçücük bir çocuğu politikaya alet ederek muhalefet başkanına hakaret ettiriyor. Bir de utanmadan oradakiler gülerek bu olaya ortak oluyorlar. Ben şahsen dünya kamuoyuna karşı utancımdan yerin dibine girdim demiş Ünal Bey. Erdoğan, ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Erdoğan, bizden önce sadece mum vardı. Tabii ki biz de icra ile çıra ile aydınlanıyorduk. O ampulü getirdi. Şimdi ampul de patladı. Ne yapacağız diye sormuş bu dinleyicimiz. İbrahim Bey Melbourne'dan iyi yayınlar demiş ve hayırlı cumalar diliyor herkese. Dünyada eşi benzeri olmayan bir rezalet, ihanet ve hainlik yaşanıyor. Ülkemiz Türkiye'de Samsun Atatürk Zafer Anıtı ihanete uğramış, şiddetle kınıyorum demiş bu dinleyicimiz. Ahmet Eren Bey de iyi yayınlar diliyor. Her köşe başında açılmış cemiyetlerde çoluk çocuğa yapılan ağza alınmayacak ayıpları kimse konuşmuyor ama kendisini siyasetçi gösterip küçücük çocuğu kendi emellerine alet etmiş bir kişinin videosunu bazılarımız beğeniyle izliyor demiş bu dinleyicimiz de. Sayın dinleyiciler, bu haftaki Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la %50'ye yaklaşan yıllık enflasyon, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim ve omikron vakalarını konuştuk. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, yıllık enflasyon Türkiye'de %50'ye yaklaşmış durumda. Faiz sebep, enflasyon sonuç teorisi. Daha ne kadar sürecek acaba?
İktidar kanadına bakarsan ekonomi iyi gidiyor. Cumhurbaşkanı faiz sebep, enflasyon netice teorisinden asla vazgeçmeyeceğini söylüyor. Bu faizle mücadelesinin sonuçlarını almaya başladığını da düşünüyor. Ama diğer taraftan baktığınızda %50'ye yaklaşmış bir enflasyon var. Gerçekten dünyada sayılı ülkede var ve Türkiye'de yan yana düşünülmesi hemen hemen imkansız olan ülkelerde, bazı Afrika ülkelerinde, Latin Amerika'da, Arjantin'de zaten çok uzun yıllardır ekonomiyle ilgili sıkıntı yaşayan bir ülke. Onun dışında gelişmekte olan ülkelere baktığınızda Türkiye'deki enflasyonun yani onda birini anca görebiliyorsunuz. Öyle bir tablo var ortada. Buna rağmen iktidar umutlu, en azından söylemlerinde umutlu. Düşecek diyor enflasyon. Hem Cumhurbaşkanı böyle söylüyor, hem Hazine ve Maliye Bakanı bunu söylüyor, hem Merkez Bankası Başkanı söylüyor. Nasıl düşecek? Bunun aslında net bir yanıtı yok. Geçen Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında bu saatten sonra artık enflasyon yavaş yavaş aşağı doğru gidecek demişti. O saatten sonra enflasyon aşağı gitmedi, yukarı doğru devam etti. O açıklamadan sonra iki kat yükseldi enflasyon. %20'lerdeydi. Zaten bir ay sonra faiz indirimleri başladı. Bütün dünyada merkez bankaları biraz daha parada sıkılaşmaya giderken biz de faiz indirimleriyle beraber bir rahatlama, bir gevşeme söz konusu oldu. Ve sonrasında kurlar yükseldi, ardından da faizler patladı. Şimdi başka bir takım tahminler var. Mesela Hazine Bakanı yakın zamanda birkaç ay içinde enflasyonu tek haneye indireceğiz dedi iş kadınlarıyla yaptığı toplantıda. Bunun imkansız olduğunu ekonomistler ortaya koydu. Ardından Ocak'ta pik yapacak dedi. Ama şimdi öyle görünüyor ki Ocak'ta pik yapmayacak ve önümüzdeki Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da buralarda da enflasyon daha yukarıya çıkması artık hemen hemen kesin gibi. Zaten bunu Cumhurbaşkanı da kabul etti en sonunda. Biraz bu kamburu taşıyacağız diyerek. Ama yani hem tahminler tam olarak tutmuyor, hem enflasyonla ilgili ne yapılacağı bunu engellemek için net olarak söylenmiyor. Tek bir yol var gibi görünüyor. Kurları tutuyor hükümet belli bir noktada. Onun yükselmesine izin vermiyor. Kur korumalı mevduat hesabıyla bir sigorta da yaratılmış durumda. Kurların aşağıda durmasıyla enflasyonun düşmesinin bekleneceği gibi bir görüntü söz konusu. İşte ihracat artacak. ithalat azalacak. Ama biliyorsunuz kurlar yüksekken ithalat azalacaktı. Şimdi kurlar düşük tutuluyor. Enflasyon yüksek. İthalatı aşağıda tutmak mümkün mü? Ekonomistler bunu pek mümkün görmüyorlar. Hatta Ocak ayındaki dış ticaret rakamları da bunu gösteriyor. Evet, ihracatı arttı %17, tarihin en yüksek seviyesinde, ama %50'nin üzerinde de ithalat arttı ve tarihin en büyük artışlarından birisi ithalatta. Yani o cari fazla beklentisi de tam olarak karşılanmıyor. Gerçekten ekonomistler tam olarak ne olacağını bilemiyorlar, ama gidişattan pek memnun olmadıkları, pek mutlu olmadıkları ya da pek umutlu olmadıklarını söylemek mümkün. Enflasyon bu düzeyde artarsa, dün kurlar enflasyonu yükseğe doğru çekiyordu. Kurlar enflasyona olumsuz etki yapıyordu. Bugün enflasyon kurlara olumsuz etki yapacak ve kurlar yukarıya doğru gidecek diye kaygılarını çok sık bir biçimde, ciddi bir biçimde dile getiriyorlar. Eğer kurlar yukarı doğru fırlarsa, bu sefer oradaki maliyeti de hazine üstlenecek, Merkez Bankası üstlenecek. Yani Türkiye'de yaşayan herkes üstlenecek. Bankada parası olup da kur korumalı mevduata yatıranlar o aradaki farkı, faiz eğer kurlar kadar yüksek tutmazsa, aradaki farkı hazine ve Merkez Bankası ödeyecek. Yani vergi ödeyenlerin cebinden çıkacak para sahiplerinin faiz gelirleri ya da kur derecesinde paralarına getiri sağlama garantisi vergi ödeyenlerin cebinden çıkacak. Bunun da ödemelerde bir takım sıkıntılar, bütçede bir takım sıkıntılar doğuracağından kaygılarını dile getiriyor ekonomistler. Söyledikleri tek şey var: zamansız bir faiz indirimi, bir inat ve anlamsız bir teori. Faiz sebep, enflasyon netice teorisi. Bundan vazgeçmeden de Türkiye'nin ekonomisinin bir rayına girmesi, rasyonelleşmesi pek mümkün görünmüyor. Tamamının da talebi enflasyonla mücadele için ciddi bir program açıklanması, ama hükümetin de buna yanaşmadığını görüyoruz.
Ukrayna-Rusya geriliminde Türkiye arabulucu olarak devreye girmeye çalışıyor gibi görünüyor, ancak öte yandan taraflardan birine silah satıyor, diğerinden de silah alıyor. Bir yandan da NATO müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nin katı tutumu var. Türkiye'nin bu süreçte hedefi nedir acaba?
Başından beri aslında bu krizde Türkiye Ukrayna'yla yakın ilişkisini, Rusya'yla Putin-Erdoğan ilişkisini kullanabilir miyiz diye bir zemin arayışı içerisinde. Ama baktığınızda tabii bu çok daha büyük kapsamlı bir olay. Hem NATO ile Rusya arasındaki gerilimin aslında bir parçası Ukrayna. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki bilek güreşi diyebiliriz buna. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen diplomasi de, Rusya ile diplomasi de Amerika Birleşik Devletleri pek Türkiye'nin fikrini de sormuyor. Yakın zamanda müttefikleriyle yaptığı toplantıda masada Türkiye'de yoktu. Ama Türkiye'de bir şekilde bu krizin içinde olmaya çalışıyor. Ukrayna'ya bir ziyareti oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yakın zamandaki zaman tam olarak belirlenmedi ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Türkiye'ye gelecek. Bir arabuluculuk yapılabilir mi? Öncelikle buna bakacağız dedi zaten Cumhurbaşkanı. Bir tarafları görelim, burada yapabileceğimiz bir şey olup olmadığına bakacağız diye. Ama yani burada uluslararası konjonktür Türkiye'yi pek arabulucu gibi görmüyor bu olayda. Biraz daha ölçek büyük gibi görünüyor. Hatta dediğim gibi Avrupa'yla, Avrupalı müttefikleriyle yaptığı toplantıda Biden masada Türkiye, o masaya Türkiye'yi davet etmedi. Yani uluslararası camia tarafından da pek öyle görünmüyor. Rusya'da ayrıca böyle bir arabulucular çok böyle istekli, hevesli bir görüntü sergilemiyor.
Yavuz Bey, pandemide tüm dünya omikronla mücadele ediyor. Türkiye'de son durum nedir acaba?
Dünya omikronla mücadele ediyor. Türkiye'de pek mücadele edilmiyor artık. Yani salgın meselesi biraz kapanmış gibi Türkiye'de. Vaka sayıları 100 binlerin üzerinde çıktı. Günlük 100 bin vaka. 200'ün üzerinde her gün insan hayatını kaybediyor. Ama Sağlık Bakanı diyor ki omikron çok daha hafif geçiyor. Hastanelerimizin kaldırabileceği bir yük şu anda. Onun üzerine çıkmış değil. Bu çerçevede eskisi kadar korkmayalım, hayatımıza devam edelim ama önlemlerimizi alalım. Aşı konusunda da öyle çok yani teşvik edici bir yaklaşım, bir kampanya da devam etmiyor Türkiye'de. Yani biraz böyle salgın bitti, omikronla birlikte bitecek gibi bir yaklaşım var Sağlık Bakanlığı'nın. bilim kurulu toplantıları yapılıyor. O toplantılara katılan bilim insanları bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu da söylüyorlar. Kamuoyuna açık da yapıyorlar bu açıklamayı. Ama belli ki siyasi olarak veya siyasetçiler, iktidar bu süreçte salgının yaratacağı bir olumsuzluğu istemiyorlar toplumda. Neredeyse hemen hemen maske takılması bile son derece azalmış vaziyette. Kimlerin kimlerle temasta olduğu, hastaların ne olduğu falan bunlar da çok fazla takip edilemiyor. Çünkü çok fazla vaka var. Eğer test sayısı fazla olsa bu 100 binleri 300 bin, 400 bin, 500 bin görebiliriz diyen uzmanlar da var. Hükümetin yaklaşımına hem Türk Tabipler Birliği'nin hem de bağımsız uzmanların çok sert eleştirileri var. Çünkü 230 küsür insan hayatını kaybetti son 24 saat içerisinde. Bir insanın bile hayatı kurtarılabilse burada büyük bir avantaj elde edilmiş sayılır diyen uzmanlar var ve bu ölenlerin sayıdan ibaret olmadığını hatırlatmaya çalışıyorlar. Çünkü bir uçak kazası olsa 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi hayatını kaybetse bütün dünya günlerce konuşuyor. Türkiye'de her gün 200'ün üzerinde insan hayatını kaybediyor. Bunu daha aza indirmek için çaba sarf etmek, toplumu aşıya teşvik etmek yerine tehlike geçmiş görünüyor. Artık bitti bitiyor havasında bir hükümet yaklaşımı var Türkiye'de. Önümüzdeki günlerde de bunun çok değişmesi beklenmiyor. Üstelik bir de Türkovak devreye girdi biliyorsunuz. Türkiye'de yeni Türk aşısı. Bununla ilgili verilerin eksikliğinden uzmanlar şikayet ediyorlar. Avrupa aşılı kabul etmiyor Türkovak olanları. Ama Sağlık Bakanlığı sürekli Türkovak'la ilgili mesajlar atıyor. Zaten mücadele biraz sosyal medya üzerinden yürüyor. Onun dışında bir mücadele yöntemi, tekniği, kampanyası da yok şu anda salgınla ilgili olarak.
Yavuz Bey, şimdi en son olarak siyasete dönecek olursak, siyasette kutuplaşmanın toplumsal etkileri sanki daha ortaya çıkmaya başladı gibi görünüyor son haftalarda. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Türkiye'de siyaset gerilimli, tansiyon yüksek. Özellikle iktidar partilerinin, muhalefet partilerine yönelik çok sert sözleri var. Beşinci kol faaliyeti deniyor, ihanetle suçlanıyor, dış güçlerin Türkiye'deki maşası deniyor. Bunlar televizyonlardan da rahatça yayınlanabiliyor. Yani zaten Türkiye'de muhalefete her şeyi söylemek serbest. İktidara söylediğiniz zaman kurumlar devreye giriyorlar, televizyonlara ceza veriyorlar. Bu tip yayınları da duyduğunu düşündüğümüz, iktidara yakın bir ailenin de çocuğu olduğu belli olan, çünkü AK Parti'den milletvekili olan akrabası var, AK Partili milletvekilinin danışmanı yine akrabası söz konusu. Bir çocuk, 10 yaşındaki çocuk kürsüye çıkıyor Cumhurbaşkanı'yla birlikte Trabzon'da. Babası cezaevinde, babasının kurtarılması için talepte bulunuyor Cumhurbaşkanı'ndan. O da avukatını gösteriyor yanındakini. Avukatı adres olarak gösteriyor. Sonra Cumhurbaşkanı'nı övüyor. Muhalefet Partisi'ni, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Ondan hain diye bahsediyor. Bay Kemal diye başladığında aslında elinde önce mikrofon yok. Mikrofonu Cumhurbaşkanı uzatıyor çocuğa. Ve çocuk miting alanına dönerek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hain diye bahsediyor. Ortalık ayağa kalktı tabii. Özellikle muhalifler, Türkiye'de AK Parti'nin dışında olan hemen hemen bütün kesimler, ki birçok AK Partili de, bir çocuğun siyasete böyle alet edilmesine tepki gösterdiler. AK Partililer ise olayı, ağlayan bir çocuğu Cumhurbaşkanı sahneye çıkardı, spontane gelişti ve çocuk orada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öyle bahsetti. Kılıçdaroğlu da kendisini sorgulasın biçiminde bir savunma geliştirdi iktidar partileri ve Milliyetçi Hareket Partisi. Halbuki görüntülerde çocuğun öyle spontane konuşmadığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirince Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çekip mikrofonun Cumhurbaşkanı tarafından çocuğa verildiği de net bir biçimde görülüyor. Yani yeni bir polemik alanı oldu ama Türkiye'de tansiyonun, siyasi tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu göstermesi açısından, muhalefete yönelik yaklaşımların iktidar penceresinden artık hangi noktada olduğunu göstermesi açısından gerçekten çok çarpıcı bir örnekti çocuğun durumu. Çocuk sonra açıklama yaptı, özür diledi, pişman olduğunu söyledi. Ailesinden açıklamalar oldu ama Türk siyasi tarihine geçti böyle bir olay artık.
Sayın dinleyiciler, Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümünü yayın için biraz kısmak zorunda kaldık. Röportajın tamamına internet sitemizden, Facebook hesabımızdan ve SBS Radyo uygulamasından ulaşabilirsiniz. Biraz sonra hepsini yayınlayacağız programdan sonra. röportajın tamamında Osman Kavala ile ilgili de birkaç soru sormuştuk. Yani hepsine ulaşabileceksiniz yaklaşık bir saat sonra. Şimdi kısa bir reklam aramız var, lütfen bizden ayrılmayın.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, şimdi birkaç tane daha mesaj geldi, onları okumak istiyorum spor bölümümüze geçmeden önce. Ama spor bölümümüze geçmeden önce bir vatanperver rumuzlu bir dinleyicimizden mesaj geldi. Ancak mesajı göremiyorum çünkü bu konuda lütfen dikkat etmeye çalışın. İmaj, resim, görüntü, işte emoji denilen o simgelerden herhangi birisini kullanırsanız bana ulaşmıyor mesajlarınız. O yüzden sadece tekst, sadece yazı olarak gönderirseniz okumaya çalışacağım. Vatanperver rumuzu dinleyicimizden gelecek mesajı da pazartesi okuyabileceğim. Eğer tekrar gönderirse lütfen göndersin. Mustafa Bey zamanında AKP hükümeti Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye havai fişekle kutlama yaptı ama geldiğimiz noktada Avrupa Birliği ile kavgalıyız. Tayyip Erdoğan olduğu sürece Avrupa Birliği'ne girmemiz çok zor. Bu konuda Avrupa Birliği'nin de çok hevesli olduğunu düşünmüyorum aslında. Fatoşye rumuzu dinleyicimiz, IŞİD'in sorumlusu Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na suikast düzenlenince ne itiraf etti. Tamamen iktidarın yeni bir algı operasyondur. Eğer IŞİD böyle bir eylem düzenlemiş olsaydı bu durum muhalefeti çok daha güçlendirirdi ve bu durumu en çok da Erdoğan iyi bilir. IŞİD'in komutanı aslen Erdoğan'dır. Böyle bir terör eyleminin yapılacağını duyurmak iktidarın işine yarar. Çünkü iktidar yanları ne büyük cumhurumuz var der gözleminde bulunmuş bu Fatma Y. Rumuzu dinleyicimiz. Yeni şeyler rumuzu dinleyicimiz, Türkiye battı batıyor diyenler panikte, bu kişiler yakında Başkan Erdoğan yurt dışı haksız alınan ödemeleri durduruyorum. Ama moralleri bozulmasın diye yolladığım ödemelere bir kereliğine $1 zam yapıyorum derse ne diyecekler? Çok merak ediyorum demiş diye yazmış bu dinleyicimiz. Ahmet Eren Bey, benim yorumum göz göre göre kul hakkı yiyenler o kadar el üstünde tutuluyor ki belediye başkanı bir yerde kendi parasıyla yemek yedi diye adamı neredeyse asacaklar. Bence bunların elinde oynanacak kartları kalmadı. İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi'yle yediği yemek hakkında. Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz Yavuz Oğan'ı muhalefet liderine benzetmiş, eleştiriyor. Evet sayın dinleyiciler, şimdi spor bölümümüz var. Bu akşam saat 11'de kış olimpiyatları başlıyor. Bu akşam 2022 Pekin kış olimpiyatları başlıyor. Avustralya'da Pekin olimpiyatlarını 7. kanal Channel 7 veriyor. Açılış töreni Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle akşam 23'te başlayacak. Avustralya'dan 44, Türkiye'den de 7 atlet kış olimpiyatlarına katılacak. 20 Şubat'a kadar devam edecek olimpiyatlardan hemen sonra kış paralimpiyatları başlayacak. Türkiye Süper Ligi'nde bu hafta sonu oynanacak maçlar Konya Giresunspor müsabakasıyla başlıyor. Diğer maçlar da şöyle: Kayseri Hatay, Gaziantep Sivasspor, Fatih Karagümrük Yeni Malatya, Trabzon Kasımpaşa, Fenerbahçe Başakşehir, Rize Adana Demirspor, Alanya Galatasaray, Göztepe Altay ve Beşiktaş Antalya. Avustralya A Ligi'nde ise bu akşam Adelaide Sydney FC ile karşılaşacak. Yarın 5'te Western Sydney Western United maçı var. Sayın dinleyiciler, programın sonuna yaklaşıyoruz. Bir sonraki yayınımız pazartesi saat 14'te başlayacak. Ancak en son gelişmelere sbs.com.au/turkish internet sitemizden, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS Radyo uygulamasından ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. SBS'te görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.